Ayrım 9. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 119. 2.5.4. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. İstiklal Savaşı zaferinden sonra devrimi iç cephede sürdürmek için başında Gazi Paşa'nın bulunduğu yürütme organını güçlendiren bir anayasaya ihtiyaç vardı. 1924 Anayasası, yürütmenin etkin olduğu bir meclis hakimiyeti sistemi getirdi. 20 Nisan 1924 günü kabul edilen yeni anayasa, aslında 1921 Anayasası ve devamındaki devrimle adım adım inşa edildi. Ankara'daki devrim hükümeti, Anadolu'da fiilen kaldırmış olduğu saltanata, Kurtuluş Savaşı zaferiyle bütün Türkiye'de resmen ve hukuken son verdi. TBMM, 30 Ekim 1922 günü kabul ettiği genel kurul kararıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılıp TBMM hükümetinin teşekkül ettiğini saptadı. Çok kısa olan bu tarihi kararın metni için bakınız Profesör Doktor Sunakili, Profesör Doktor A. Şeref Gözübüyük, AGE, sayfa 108. Biçimsel yönden TBMM genel kurul kararı olmakla birlikte, içerik olarak anayasa değerinde olan bu özlü karar, devrimin hükmünü getiriyordu. Bugünkü Türkçe ile 4 madde halinde yazıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştır. BMM hükümeti teşekkül etmiştir. Yeni Türkiye hükümeti Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine geçmiştir ve onun milli hudutları içindeki yeni mirasçısıdır. Hükümranlık hukuku anayasayla milletin kendisine verildiğinden İstanbul'daki padişahlık sona ermiş ve tarihe intikal etmiştir. İstanbul'da meşru bir hükümet mevcut olmayıp İstanbul ve çevresinin idaresi de Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Dolayısıyla oraların idare işleri de BMM memurlarına verilmiştir. Türk hükümeti meşru hakkı olan halifeliği esiri bulunduğu yabancıların elinden kurtaracaktır. TBMM bu tarihi genel kurul kararının hemen ertesi günü 1 ve 2 Kasım 1922'de tamamlayıcı bir genel kurul kararı daha kabul etmiştir. Bu karar da anayasa değerindedir. Aynı zamanda edebi değeri olan bu tarihi metni günümüz Türkçesiyle buraya kaydediyoruz. Birkaç asırdır saray ve babaannenin cehalet ve sefaati yüzünden devlet büyük felaketler içinde müthiş bir surette şakalandıktan sonra nihayet tarihe intikal etmiş bulunduğu bir anda Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve hakiki sahibi olan Türk milleti Anadolu'da hem dış düşmanlarına karşı ayaklanmış hem de o düşmanlarla birleşip millet aleyhine harekete gelmiş olan saray ve babali aleyhine mücadeleye atılarak Türkiye'de Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti ve ordularını teşkil ederek dış düşmanlar saray ve babali ile fiilen ve silahlı olarak ve bilinen şiddetli zorluklar ve acı yoksunluklar içinde mücadeleye girişmiş bugünkü kurtuluş gününe ulaşmıştır. Türk milleti saray ve babali'nin hıyanetini gördüğü zaman Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu çıkararak onun birinci maddesiyle hakimiyeti padişahtan alıp bizzat millete ve ikinci maddesiyle yürütme ve yasama kuvvetlerini onun kudreti eline vermiştir. Yedinci madde ile de savaş ilanı, barış yapılması gibi bütün hükümranlık hukukunu milletin kendisinde toplamıştır. Dolayısıyla o zamandan beri eski Osmanlı İmparatorluğu tarihe intikal edip, yerine yeni ve milli bir Türkiye Devleti yine o zamandan beri padişahlık kaldırılmış olup yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmiştir. Yani bugün İstanbul'da bulunan heyet, varlığını usulen koruyacak hiçbir meşru ve yabancı olmayan kuvvete ve milli desteğe sahip olmayıp gölgesi kalmış, zilli zail haldedir. Millet, şahsi hükümranlık ve saray halkı ve etrafının sefaati esası üzerine kurulu bir saltanat yerine asıl halk kitlesinin ve köylünün hukukunu himaye eden ve saadetine kefil olan bir halk hükümeti idaresi tesis etmiş ve koymuştur. Yasalaştırmış anlamında. Hal böyleyken İstanbul'da düşmanlarla işbirliği yapmış olanların halen hilafet ve saltanat hukukundan ve hanedan hukukundan bahsedilmelerini görmekle hayrete düşmüş bulunuyoruz. Tevfik Paşa'nın İstanbul'daki sadrazam, telgrafı kadar garip ve acayip ve vak'anın hilafına bir vesika tarihte nadir görülmüştür. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki maddeleri yayımlamaya ve ilana karar vermiştir. 1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Türkiye halkı hakimiyet ve hükümranlık hukukunun hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetinde terk edilemez, bölünemez ve devredilemez olmak üzere temsile ve fiilen kullanmaya ve milli iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımamaya karar verdiği için misak-ı milli sınırları dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka hükümet şeklini tanımaz. Dolayısıyla Türkiye halkı şahsi hakimiyete dayalı olan İstanbul'daki hükümet şeklini 16 Mart 1920'den itibaren İstanbul'un fiilen işgali günü ve ebediyen tarihe intikal etmiş saymıştır. 2. Hilafet Yüce Osmanlı Hanedanı'na ait olup, Halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen ve ahlaken en reşit ve en doğru olanı seçilir. Türkiye Devleti, hilafet makamının dayanak noktasıdır. Günümüz Türkçesiyle yazdığımız bu metnin aslı için, bakınız TBMM, Zabıt Ceridesi, Devre 1, C24, S313-314. Ayrıca bakınız Profesör Doktor Sunakili, Profesör Doktor A. Şeref Gözübüyük, AGE, sayfa 111-112, Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 14, sayfa 64-65, 90-91. Anayasa değerindeki bu kararın alınması sırasında Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın müşterek komisyonda sıranın üzerine çıkarak yaptığı konuşma, devrimci anayasayı yapan eylemi ve kavrayışı ortaya koyması açısından tarihidir. Efendim, hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakere ile münakaşa ile verilmez. Hakimiyet, saltanat, kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına el koymuşlardı. Bu tasallutlarını 6 asırdan beri devam ettirmişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihdar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek, kendi eline bir fiil almış bulunuyor. Bu bir emrivakidir. Söz konusu olan, millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele, zaten emrivaki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Gazi Mustafa Kemal tarafından Nutuk, Cilt 2, Devlet Matbaası, İstanbul 1934, sayfa 186. Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt 2, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1973, sayfa 690-691. Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 14, sayfa 88. Dikkat edilirse, TBMM Genel Kurul kararı, saltanatın 20 Ocak 1921 Anayasası'nın 1, 2 ve 7. maddesiyle hukuken kaldırılıp, hakimiyetin milletin kendisinde toplandığını belirtmektedir. 1921 yılı başındaki bu hukuk, aslında TBMM'nin 23 Nisan 1920 günü toplanmasıyla eylemli olarak uygulanmıştı. Bu açıdan Atatürk'ün Cumhuriyet'in fiilen 23 Nisan 1920'de kurulduğunu ısrarla vurgulaması, gerçeğin saptanmasıdır ve aynı zamanda devrimci pratik ile anayasa hukuku arasındaki ilişkiyi açıklar. Anayasa devrimi izler. Nitekim 29 Ekim 1923 tarihi Cumhuriyet'in kuruluşunu değil, Cumhuriyet'in ilanını belirler. Bu olgu, kuruluş ve kurtuluş ilişkisini de açıklar. Profesör Doktor Bülent Tanör ve İlhan Selçuk bu ilişkiyi tersine çevirmiş ve önce kurtulduk, sonra kurulduk teorisini işlemişlerdir. Oysa kurtulmak için önce kurulmak gerekir. Daha açık söylersek, önce 23 Nisan 1920'de Cumhuriyet fiilen kurulmuş ve o kurulan Cumhuriyet vatanı kurtarmıştır. Bu saptama, devrimin işlevini belirlemek açısından önemlidir. Türkiye'yi devrim kurtarmıştır. Devrimle kurulan Cumhuriyet kurtarmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın 1914'ten 1922'ye uzanan 8 yıllık tarihini dikkate alırsak, Türkiye üst üste iki devrimle kurtarılmıştır. Birinci devrim 1908 Hürriyet Devrimi'dir. 1908 devrimiyle iktidara gelen devrimci yönetim olmasa, Türkiye Çanakkale'de direnemez, Birinci Cihan Savaşı'nda o direnci gösteremezdi. İkinci ve asıl büyük devrim 1920 Cumhuriyet Devrimi'dir. Anadolu Devrimi, egemeni İstanbul'daki işbirlikçi sultan ve hükümetten alarak milleti seferber etmiş ve vatanını kurtarmıştır. Cumhuriyet, anayasada yapılan değişiklikle ilan edildi. Lozan Antlaşması'nı onaylayan ve Cumhuriyeti ilan eden meclis, birinci meclis değildir. TBMM'nin 1 Nisan 1923 günü dağılmasından sonra genel seçim yapılmış ve ikinci meclis 11 Ağustos 1923 günü toplanmıştır. Yeni meclis 29 Ekim 1923 günü Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturarak değiştiren kanunla 1921 Anayasası'nın birinci maddesine şöyle yazdı. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdari usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Yasanın başlığındaki açıklığa kavuşturma ifadesi cumhuriyetin daha önce kurulmuş olduğunu vurguluyordu. Cumhuriyet bir devlet biçimi olarak değil, hükümet biçimi olarak belirlenmişti. Nedeni Kemalist devrim önderliğinin cumhuriyete aynı zamanda demokrasi içeriği vermiş olmasıdır. İkinci madde, Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Resmi dili Türkçedir. Dördüncü madde, Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin kısımlarını oluşturan idari şubelerini icra vekilleri aracılığıyla idare eder. Onuncu ve on birinci madde, Türkiye Reisi Cumhuru, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Türkiye Reisi Cumhuru, devletin reisidir. Bu sıfatla yüzün gördükçe meclise ve vekiller heyetine riyaset eder. 12. madde. Başvekil, Reisi Cumhur tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilir. Diğer vekiller, başvekil tarafından gene meclis üyeleri arasından seçildikten sonra tamamı Reisi Cumhur tarafından meclisin onayına sunulur. 29 Ekim 1923 günü kabul edilen bu maddelerle 1921 Anayasası'ndan 1924 Anayasası'na geçiş başlamıştı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 Anayasası'nı belirleyen ikinci önemli devrim atağı 3 Mart 1924 tarihli 3 kanunla gerçekleştirildi. Halifeliğin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dışına çıkarılmasına dair kanunla padişah soyunun bütün taşınmaz mallarına, saray ve köşklerine, içindeki eşya ile birlikte el kondu ve kamunun mülkiyetine geçirildi. Tevhid-i Tedrisat, öğretimin birleştirilmesi kanunuyla bütün eğitim kurumları marif vakiyatine bağlandı, medrese öğretimine son verildi, laik ve çağdaş eğitim yolunda çok önemli bir atak gerçekleştirildi. Şeriye ve evkaf ve erkan-ı harbiye, umumiye vekaletlerinin kaldırılmasına dair kanun da yine anayasal düzlemdedir. Laikliğin inşa edilmesinde önem taşır. 1924 Anayasası böyle devrimci bir süreçte hazırlandı ve bu yasalardan 45 gün sonra 20 Nisan günü kabul edildi. Zaten en temel hükümleri Cumhuriyet'in ilanıyla yürürlüğe girmişti. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Madde 3. TBMM, milletin biricik ve hakiki temsilcisiydi ve hakimiyet hakkını millet namına kullanırdı. Madde 4. Yeni anayasayla metin olarak 1921 Anayasası'nın meclis hakimiyeti sistemi sürdürülüyordu. Ancak 1924 sonrasının anayasal gerçeğine bakarsak aslında kuvvetli bir devrimci yürütme görüyoruz. 1921 Anayasası ile benimsenen kuvvetlerin birliği esas olarak devam ediyordu. Ancak bu kuvvetlerin birliği Atatürk önderliğindeki yürütme ve yasamanın birliğiydi. Yasama ve yürütme işlev olarak birbirinden ayrılmıştı. Beşinci maddede yasama bir yetki olarak tanımlanmıştı. Yürütme ise kudretti. Bugünkü dille erkti. İlgili bölümlerde ise yasama ve yürütme vazife, görev tanımıyla başlığa çıkarılmıştı. İkinci ve üçüncü fasıl başlıkları. Dördüncü fasıl başlığı ise kuvve-i kazaiye, yani yargı kuvvetidir. Yasama ve yürütme görevleri Büyük Millet Meclisi'nde toplanıyordu. Meclis, yasama yetkisini bizzat, madde 6, yürütme yetkisini ise kendi seçtiği cumhur reisi ve onun tayin edeceği icra vekilleri heyeti eliyle kullanıyordu, madde 7. Yargı ise hak ve kuvvet, erk olarak tanımlanıyordu. Bağımsız mahkemeler millet namına, usulü ve kanunu dairesinde bu hakkı kullanıyordu. Madde 8. 1924 Anayasası'nın ikinci maddesi, Cumhuriyet'in ilanı sırasında 1921 Anayasası'na eklenen Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır hükmünü korudu. Hilafetin kaldırılması, öğretimin birleştirilmesi ve şer'iye ve evkaf vekaletinin kaldırılması, laiklik yolunda devrimci bir atılım yapılmış, ancak bu hükme dokunulmamıştı. Koşullar 1928 yılında olgunlaşacaktı. 1924 Anayasası, farklı ırk, din, mezhep ve tarikatlardan yurttaşların varlığını kabul ediyor ve eşitliği öngörüyordu. Bu konuda iki madde saptıyoruz. 75. maddeyle hiçbir kimse mensup olduğu dini, mezhep, tarikat ve felsefi içtihadından dolayı kınanamaz. Asayişe genel edep törelerine ve kanunlara aykırı bulunmamak üzere her türlü dini ayinler yapılması serbesttir, hükmü konmuştu. 1937 yılında yapılan değişiklikle felsefi düşünce öne alındı ve tarikatlar yasaklandığı için tarikat sözcüğü maddeden çıkartıldı. Diğer hüküm ise Türk tanımını yapan 88. maddedir. 1924 Anayasası'nın Türk tanımı, bugünkü tartışmalar ve millet kavramı açısından önemlidir. Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk denir. Madde 88. Görüldüğü gibi bu hüküm, Türkiye halkı içinde farklı ırklardan ve dinlerden yurttaşlar bulunduğunu içeriyor. Türk kavramı, Türkiye halkı olgusuyla ve devleti olan vatandaşlık bağıyla tanımlanıyordu. Bu tanım 1930 yılında geliştirildi. Atatürk, Ortaokul Medeni Bilgiler, Yurttaşlık Bilgisi kitabında Türk milletini kendi el yazısıyla şöyle tanımladı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Profesör Doktor A. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu yayınları. 3. basım, Ankara 1998, sayfa 18 ve 351. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 23, sayfa 17 ve 71. Bu konuda geniş bilgi ve değerlendirme için, bakınız Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası, geliştirilmiş 3. basım, sayfa 342 ve D. 1924 Anayasası, kanunların anayasaya aykırı olmayacağını 103. madde hükmüyle saptamıştır. Ancak anayasaya uygunluk denetimini yasa koyucuya bırakmıştır. Yargı denetimi getirmemiştir. Anayasayı değiştirmek özel koşullara bağlanmıştır. Değişiklik önerisi için meclis üye tam sayısının 1/3 imzası gerekir. Kabul için ise tam sayının 2/3 oyuna gerek vardır. Devletin cumhuriyet olduğunu saptayan 1. maddenin değiştirilmesi ve başkalaştırılmasının tagyerinin önerilmesi yolu dahi kapatılmıştı. Madde 102. 1924 Anayasası seçme ve seçilme hakkı konusunda demokratik bir ilerleme getirdi. Vergi verme şartını kaldırdı. Seçme ve seçilme hakkı yalnız erkeklerindi. Madde 10-11. 1934 yılında yapılan değişiklikle kadınlar Türkiye'de Avrupa ülkelerinin çoğundan önce seçme ve seçilme hakkına kavuştular. 5 Aralık 1934 tarih ve 2599 sayılı kanunla. Seçimler 2 dereceliydi. 1924 Anayasası'nda çok parti kurulmasını engelleyen bir hüküm yoktu. Nitekim 1925 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da Atatürk'ün özendirmesiyle serbest fırka tecrübeleri yaşandı. Bu tecrübeler devrimin kesintisiz olarak devam ettiği koşullarda ikinci partinin hızla karşı devrim güçlerinin yoğunlaştığı bir eksen haline geldiğini kanıtladı. Bu partilerin kapatılması demokrasinin kuruluş süreci açısından olumsuz değil, olumlu sonuçlar doğurmuştur. Demokrasi, orta çağa örgütlenme izni vererek değil, ancak orta çağ kurum ve ilişkilerini bütün toplumsal temeliyle tasfiye ederek kurulabilirdi. Bu konuda bakınız Doğu Perinçek, Anayasa ve Partiler Rejimi, güncelleştirilmiş 4. basım, sayfa 41, VD, 70, VD. 1924 Anayasası'nda özgürlükler, Türklerin hukuku ammesi yani kamu hakları başlığı altında düzenlenmiştir. Jean-Jacques Rousseau'nun ünlü formülü anayasaya yazıldı. Her Türk hür doğar, hür yaşar, hürriyet başkasına zararlı olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktır. Madde 68. Hürriyetler doğal hak olarak görülüyordu. Hürriyetin sınırı, başkalarının hürriyetinin sınırıydı. Bu sınır ancak kanunla tespit ve tayin edilirdi. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve yasaklandığı hükme bağlanmıştı. Ekonomi alanında akit, çalışma, mülk edinme ve tasarruf ve şirket hak ve hürriyetleri doğal haklar içinde sayılıyordu. Madde 70. Kemalist devrimin felsefesi halkçıdır. 1921 Anayasası'nın taslağı olan halkçılık programı, kamunun çıkarını öncelik tanıyordu. 1924 Anayasası'nda hak ve özgürlükler düzenlenirken kamu yararı gibi sınırlamalar getirilmemişti. Sosyal ve ekonomik haklar ise Sovyetler Birliği dışındaki ülkelerin anayasalarına henüz girmemişti. 1924 Anayasası'nı bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman, hukuki metin ile yaşanan anayasa gerçeği arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. 9. ayrımın sonu, sayfa 128.